İkisi Birin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Öza.
Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan Yılmaz.
Yine pek çoğunuz merak ediyordur diye tahmin ediyorum. Mesut nerede? Mesut iPhone 7 lansmanı için Amerika'daydı.
Evet.
Bu sene Apple'ın davetiyle donanımhaber.com olarak oraya gittik. Zaten oradaki teknoloji siteleri arasında, ürün inceleyen teknoloji siteleri arasında da bu sene tek biz vardık. İncelemesi şu anda bu videonun altında da var arkadaşlar. Oradan da izleyebilirsiniz. Yine merak edenler olmuş olabilir. Yeni saat vardı. İşte yeni kablosuz kulaklıklar vardı, onların videosu nerede diye. Mesut onların videosunu da çekmiş. Türkiye'ye dönüyor zaten. Döndükten sonra onların detaylı incelemesini de donanımhaber.com'da bulabileceksiniz arkadaşlar. Hem sitemizde hem de donanımhaber'in YouTube kanalında. Hazır iPhone 7 demişken istersen biraz iPhone 7'den bahsedelim.
Girelim bakalım.
Yani 3-4 gündür zaten o kadar çok konuşuluyor ki aslında konuşulmayan, anlatılmayan, kapalı kapılar ardında kalan detayları kalmadı ama biz yine kendi yorumlarımızı yapalım istersen. Şimdi tasarımla başlamak lazım ilk etapta. Tasarım hani görece bir kavram ama bir önceki jenerasyonla yan yana getirdiğiniz zaman, özellikle biraz uzaktan baktığınız zaman ayırt edilecek bir fark olmadığını görüyoruz. Özellikle şey arkadan bakmazsan ve Plus modelini baz almazsan eğer. Ne farklar var tasarım seviyesinde? Metal kasalarda hani çok sık karşımıza çıkan anten şeridi, sinyalizasyonun güçlenmesi adına kullanılan anten şeridinin artık kasayı ortadan bölmediğini, yukarıda üstten, altta da alttan, alt noktadan verildiğini görmekteyiz. Bu tasarım noktasında ayırt edici unsurlardan bir tanesi. Plus modelini baz alacaksak eğer, çift kamera artık geldiği için o ayırt edici bir unsur. Evet. Yine dörtlü LED flaşımız var. Yine bu da çok böyle mikroskopik seviyede fark ararsanız eğer karşımıza çıkan farklardan bir tanesi. Ha, bunun dışında tasarım üzerine belki konuşabileceğiniz bazı farklardan bahsedebiliriz. Nedir bunlar? Artık fiziksel home buton dediğimiz tuş aslında fiziksel olarak kaydeden tuş yerine daha önce bizim iPhone'da ekranda, MacBook tarafında da trackpad'de gördüğümüz, touchpad'de gördüğümüz basınca duyarlı bir buton haline gelmiş durumda. Bastıkça tepki veren bir fonksiyonu var. Destekleyen uygulamalar çıkarsa orada artık o butonu daha fazla etkileşimli ya da daha fazla interaksiyon verecek şekilde kullanabileceğiz. Butonların yerinde herhangi bir değişiklik yok. Sesle ilgili butonlar cihazın solunda, power butonu, güç butonumuz da cihazın sağ tarafında yer alıyor. Bence tasarımı etkileyen fiziksel değişim olarak altını çizmemiz gereken unsur artık telefonlarda IP67 sertifikası var. Yani suya karşı mukavemeti yüksek telefonlar artık. Ya bu demek değil ki alın bunları saatlerce su altında çekim yapın, alın bunları işte denize girin, su altı çekimler yapın. Ama bir takım beklenmeyen durumlarda nedir bu? Yolda yürüyorsundur, yağmur yağacaktır. Hani orada artık korkmadan, endişeye mal vermeden kullanabiliyorsun. Ya da üzerine su sıçradı diyelim. Yine çok fazla korku yaşamayacaksın bundan sonra. Bunun dışında buraya kadar aslında sana da sorayım. Tasarım seviyesini ne düşünüyorsun iPhone 7 ailesi için?
Önceki tasarımdan
kıyaslandığı zaman yani bir aslında çok majör değişim yok.
Evet,
gerçi bunlar da büyük değişimlerden baktığına bağlı olarak ama görünüm olarak, estetik, kozmetik olarak aslında geçtiğimiz yılın modeliyle
aynı gibi. Yani
çok büyük oranda benzer.
Telefon kesin değiştirmek için bakacağın şeylerden bir tanesi tasarım aslında. Hani tasarım çok şıksa belki değiştirme kararı alabilirsin. Bunda tasarım konusunda bir şey sunduğunu söyleyemem. Artısı yok.
Yani artık önceki modellerin hani o özel ekran kasa oranı anlamındaki o günümüzün modern çizgilerini yansımayan durum devam ediyor. Çünkü ekranın kasa üzerine kapladığı alana baktığınız zaman alt ve üst çerçeveler bence hala çok kalın.
Evet.
Özellikle hani Samsung tarafında klavyesi ekranı şundu buydu falan bahsederken bence o tarafta biraz da ilerleme kaydedilebilirdi ama tasarım seviyesindeki büyük değişikliği iPhone'un 10. yılına yani seneye saklamış durumdalar. Ya, bu arada tasarımdan bahsetmişken artık kulaklık girişimiz yok. Standart Lightning port üzerinden yapılacak. Sen o konuya biraz üzülmüşsün. Seninle dün konuşmuştuk bunu ama
evet.
Ne diyorsun bakalım bu konuyla ilgili olarak?
Yani gerçekten de hani kendilerinin de dediği gibi cesur bir karar almışlar. Yani tüm standartları değiştirme yolunda adım atmış oldular böylece ama bana hala erken geliyor. Yani bu kadar çok fazla milyonlarca kulaklık jack girişi olan kulaklık.
Ya yavaş yavaş değişim yaşanacak. Şimdi hakikaten Apple ne dedi sunumda? Eski bir teknoloji. Eski bir teknoloji olduğu konusunda hemfikiriz. İlk geçiş genelde sancılı olur ve ilk geçiş yapan firmalar da genelde çok eleştirilirler. Şimdi bakıldığı zaman çünkü Apple'dan önce bu geçişi yapan firmalar var. Motorola Moto Z modelinde mesela kulak girişini çıkardı. O tipçi üzerinden bağlantı yapıyorsun. Bizim daha önce incelediğimiz Leeco diye firmanın bir modeli var. Kezamda da öyleydi. Daha yüksek kalitede ses elde etmek, bu daha iyi DAC bağlantısı sağlamak, işte aktif görüntü engelleme özelliğine sahip kulakları daha iyi beslemek adına bu şarttı. Ama tabii biraz sancılı olacak o geçiş. Genel Apple bayağı da bir hani eleştiri alır o konuda yani, ama kademeli olarak diğer firmalarına geçtiğini göreceğiz zaman içerisinde.
Yurt dışında zaten çok eleştiri alıyor gerçekten. Yani bayağı bir şey, hatta dillere düştü. İnsanlar dalga geçiyorlar falan şey diye. İşte Apple bir sonraki modelde ekranı da kaldıracak.
Yani şimdi şöyle bir şey var.
Daha
mesela
fazla şey olsun.
Sıkıntı olan taraflar var mı? Var. Nedir? Şimdi Lightning portunu kullanıyorsun kulaklık için. Ve aynı portta aynı zamanda şarjını kullanıyorsun.
Evet, dinleyemeyeceksin.
Telefonu şarj ederken aynı zamanda kulaklıktan müzik dinlemek istersen eğer, yok dinleyebiliyorsun. Nasıl dinleyeceksin? 50-60-70 dolarlık fiyatı neyse bir adaptör satacak Apple. Ki adaptörü de belli, yapmışlar o adaptörü de. taktığın zaman aynı zamanda ona kulaklık da takabiliyorsun. Yani demokraside çağrılar tükenmez.
O da yine sıkıntı ya. Parayla çağrılar
tükenmez. Kapitalizmde de adım çağrılar tükenmez. Böyle bir çözüm var. Eğer şarj ederken kulaklıkla müzik dinleme gibi bir değişik bir keyfin varsa ki ben şarj ederken genelde kulaklıkla müzik dinlemiyorum açıkçası telefonu ama öyle bir ihtiyacın varsa adaptörü alırsın artık.
Ya aslında ilk defa yaptıkları bir şey var. Senin de dediğin gibi hani ürünle birlikte artık ekstradan bir kablo verecekler.
Dönüştürücü adaptör
içerisinde adaptörünü verecekler.
Bahsettiğim adaptör başka bir adaptör ama.
Evet evet
istasyon, onu anladım. Ayrı bir istasyon.
Ve bu dönüştürücü aynı zamanda sizin bu 3.5'luk jack çıkışınızı şeye çevirmiş olacak böylece. iPhone'un 7'ye uyumlu hale çevirmiş olacak. Ama ben geleceği biraz hafiften görür gibiyim. Sanki bu kablo kaybolacak. İşte senin kablonu alabilir miyim? İnsanlar birbirlerine soracak.
Ama adaptör fiyatı $9. Yani çok acımasızlık yapmamışlar ama dediğimiz gibi biraz sancılı bir geçiş olacak. Ama özellikle önümüzdeki sene farklı firmaların da bunu takip edeceğini söyleyebilirim.
Bir de son olarak eklemek istediğim şey var tasarım konusunda. Parlaklık konusunda bayağı bir Ar-Ge harcamışlar.
Jet Black'te yeni bir model var.
Evet yani onun parlaklığı konusunda bayağı bir hani daha önce olmadığı derecede
ama şey yapmışlar. Ama tabii onda da özellikle dipnotlar var. Çizilmeye çok müsait olduğu kılıfla kullanmalısınız tarzında özellikle detaylar var. Açıkçası zaten onu alırsam ben muhtemelen kılıfla kullanırım. Çünkü hakikaten yapısı itibariyle bayağı üzerine çalışmışlar çünkü onun. Ki zaten diğerlerinden farklı görünüyor aslında. Çizilmesini istemem açıkçası.
O da zaten ayrı bir muhabbet. Yani iPhone kullanan kimi görsem kılıf kullanıyor ve iPhone duyurulduğunda işte şu renk çok güzelmiş.
Abi 5 milyonluk iPhone alırım. Kullanıp $10'lık kılıf kullanan da var. Şimdi yani hani AliExpress'ten ucuz kılıf peşine düşenler de görüyoruz etrafta. Orada da artık kılıfların özellikle Jet Black için bence sağlam bir kılıfa ihtiyaç duyulabilir eğer çizilme konusunda hassasiyetleri varsa. Çok kısaca diğer özellikleri toparlayalım. Donanım tarafından bence biraz bahsetmek lazım. O tarafta da bir takım güncellemeler var. Nedir bunlar? Önce ekranla başlayalım isterseniz. Ekran boyutunda bir değişiklik yok. Küçük 4.7, büyük 5.5 inç. Çözünürlük tarafında da bir değişiklik yok ama ekranın genel başarımı arttırabilmek adına bir takım değişiklikler yapılmış. Nedir bu değişiklikler? Mesela işte DCI P3 denen yeni bir renk gamutuna destek var. Biz bunu daha önce Apple'ın iPad Pro modellerinde görmüştük. Daha geniş ölçekte renk gamut desteği sunabiliyor. Bu önemli. Hatta bu özelliği sadece ekranı değil aynı zamanda kamera tarafına da eklemişler. Dolayısıyla renk üretme konusunda bu telefonlar çok daha başarılı. Ekran artık daha parlak. Yine özellikle açık hava koşullarındaki genel kullanım performansını yükseltebilmek açısından bu da yine bence ekran tarafındaki gelişimlerden bir tanesiydi. Genel olarak ekranın daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ama ekranda mesela benim beklediğim bir özellik vardı. iPad Pro'lardaki True Tone isimli özelliği maalesef buna koymamışlar. Ekran özellikle beyaz renk üzerinden ortam ışığına göre kendisini ayarlayabilme özelliğini. İşlemci artık daha hızlı. A10 işlemcimiz var. Apple'ın bir akıllı telefonda kullandığı ilk 4 çekirdekli işlemci olma ünvanına sahip. Zaten Sun'da da dünyanın en güçlü, en hızlı akıllı telefon işlemcisi dediler. Bir işlemci düşünün içerisinde 2 tane çekirdek kümesi var ki zaten biz bunları Android tarafına aşinayız. Birinde 2 tane yüksek performans çekirdek var. Diğerinde 2 tane enerji verimliliği yüksek çekirdek var. Bunların nasıl konfigür edildiğini bilmiyoruz. Arm'ın Big Little tasarımını mı kullanıyor yoksa başka bir şey mi var onu bilmiyoruz ama kümeler arasındaki performans kontrolcüsünü Apple kendisi geliştirmiş. Orada tuhaf bir durum söz konusu. Detayları biraz belirgin olmasını beklemek gerekiyor ama Apple küçük çekirdeklerde de muhtemelen kendi özel tasarımını kullanacaktır diye tahmin ediyorum. O tarafla ilgili belki özel bir videoyu da ayrıca yapar paylaşırız. Kamera tarafı tabii önemli.
Evet.
Özellikle Plus, ya tüm modellerde bir gelişme var ama bence biz Plus'tan bahsedelim. 2 tane kameramız var 12 megapiksel çözünürlüğünde. Birisi özellikle telefoto üzerine konsantre olan bir 2x optik yakınlaştırma yapabilen bir kamera. Bu kameraların hangisi kullanılırsa kullanılsın günün sonunda tek bir görüntü elde ediyoruz biz. Burada arka tarafı defokus yapmadan tut da optik yakınlaştırma ile detaylara daha fazla girmeye kadar çeşitli kullanım senaryoları var.
Ve arkayı siyah beyaz yaparsın.
Pek çok yeni şeyden bahsedebiliriz. Yeni kameralarla beraber artık küçük modellerde OIS var, optik görüntü sabitleme. Daha önce Plus modeline özel bir durumdu. Bu artık küçüğe de vermişler onu bir güzellik olarak. Onu da söylemek gerekiyor. Zaten Quad LED Flash dediğimiz dörtlü LED Flash'ımız var. Ön tarafta yine 7 megapiksellik kameralara geçilmiş durumda. Öz çekim konusunda da artık biraz daha vaatkar olduğunu söyleyebiliriz. Zaten kameralar Plus için birinde f1.8, diğerinde de f2.8. Onu da söylemek gerekiyor. Kapasiteler arttı. RAM tarafı henüz belirsiz. Plus'ta 3 GB olmasını bekliyoruz ama henüz resmi açıklama olmadığı için o tarafı biraz daha beklemek gerekecek. Ama kapasitede artık 16'dan kurtuluyoruz nihayet. Ama şöyle ilginç bir durum yapmışlar Gökhan. Apple mesela 32'yi kullanmıyordu. 16, 64 diye gidiyordu. Şimdi 32'den başlatmışlar. Bu sefer de 64'ü kaldırmışlar. 32, 128, 256 diye gidiyor. Artık 256 GB seçeneği de var. Jet Black sadece bu arada 128 ve 256'da. Keşke Apple 32 hiç kullanmıyordun zaten. Direkt 64'den başlasaydı.
Yani bir de aralarında $100'lık bir fiyat farkı var.
Fiyatlar evet. Fiyatlar da $100 ve $200 diye gidiyor eğer giriş modelini baz alırsan eğer. $649'lardan da başlayan fiyatlar. Bunun dışında tabii pek çok şeyden bahsedebiliriz ama artık bu kadar daha fazla uzatmayalım diye.
Bu şeyi merak ediyorum ben.
Mesela GPU tarafı bu arada alt çekirdekli
olacak. Hemen bir değineyim kamera kısmındayken de. Bu çift kamera kısmı standart olma yolunda ilerliyor sanki.
Yani bunu ilk deneyen firma HTC'dir OnePlus 8 modelinde. Modern telefonlar arasında Huawei P9 da bayağı ciddi bir yatırım yaptı ve bayağı başarılı bir telefon ortaya koydu. Evet. Eğlenceli bir telefon, kullanımı kolay ve keyifli bir telefon. Şimdi Apple da gidiyor. Ben diğer firmalardan da bekliyorum bunu. Sony'nin kendisi de yapacaktır. Zaten sensörlerin pek çoğunu üreten firma. Samsung da yapacaktır. Çünkü hakikaten kamera bugün pek çok kullanıcının ağırlık verdiği taraf.
Ve kendilerini çekip veya işte bir şeyleri paylaşmak isterken daha şık olmasını istiyor insanlar.
Tabii yani. Ben sana söyleyeyim. Bu iPhone 7'nin piyasaya çıkışıyla beraber Instagram'da bol bol arkası defokus bokeli fotoğraf görürsün der ki hani fotoğraf hakikaten büyük atan özelliklerden birisidir o. Arkayı böyle bulanıklaştırmak ve
evet.
Ana objeyi ya da kişi ön planı çıkarmak. Seneye ben daha fazla firmadan bu özelliğin kullanılmasını bekliyorum açıkçası. Bunun için tabii dediğim gibi yani say bitmez burada özellikler ama yeni saatimiz
var. En son GPU diyordun.
GPU tarafı da artık güçlendi. Önceki yani geçen senenin modeline göre %50 daha yüksek performans sunacakmış. Bu arada işlemci de geçen seneki modele göre %40 daha hızlıymış. Hatta tuhaf bir istatistik paylaştılar. iPhone 7'nin işlemcisi orijinal iPhone yani 9 yıl önceki iPhone işlemcisine göre 120 kat daha hızlıymış. Böyle bir tuhaf.
Şimdi burada diyebilir miyiz peki? İşlemcideki %40'lık artış önümüzdeki dönemde S7, iPhone 7 pardon iPhone 6 ve 6S kullananların %40'lık 40'a varan bir performans düşüşü yaşayabileceğini. Çünkü uygulamaları onun kapasitesine göre hazırladıklarında.
Ya eğer bu işlemci tam fonksiyonel kullanan bir oyun çıkarsa ya da bir uygulama çıkarsa aradaki farkı hisseden. Ha uygulamalar var mı var? Neydi? Mesela Apple'ın kendi aynı uygulaması üzerinden 4K video işleyip export alabiliyorsun Apple'ın kendi ekosistemi içerisindeki cihazlarda. iPhone 6 şey kullanıcısını üzmez ama iPhone 6 öncesi telefon kullanıcıları o performans farkını yavaş yavaş bence hissetmeye başlar. Onu sana söyleyebilirim. Zaten GPU tarafı olmasa da yani işlemci tarafında Apple'ın platformu A9'u zaten hızlıydı. S sınıfı bir ara yani Apple'ın aslında asıl performans gelişimini gösterdiği model olmamasına rağmen aynı üretim geometrisinin olmasına rağmen bu kadar performans artışının yine kazanılmış olması da bence heyecan verici. Hakikaten çok ciddi performans kazanımı var. Toparlayacak olursak eğer Ekim ayı gibi Türkiye'de gelir. Fiyatlar ne olur bilmiyorum ama geçen senenin fiyatlarından çok çok farklı olmayacağı da bir rivayete göre dillendiriliyor. Bunu da söyleyelim. Ha, şu an önüme geldiği için onu da söyleyeyim. Bu arada stereo speaker'lar var artık. Yani daha güçlü ses alabileceğiz. İki kat zaten ses çıkış gücünün arttığını söylüyor Apple ama burada şu var. Sanırım stereo hoparlör özelliğini biz telefon yatay moddayken kullanabileceğiz. Zaten film izlemek isteyen yatay modda genelde izliyor ama.
Tabii dekey kullanıcı zaten bir anlamı yok.
Durum söz konusu. Aksesuarlar var, şunlar var, bunlar var ama ikisi bir bence genelde kışın daha fazla mobil cihazla istersen sürdürmeyelim.
Kulaklık kısmına?
AirPod var mesela yeni kulaklığı. Kablosu yasa. Onun içerisinde Apple'ın kendi geliştirdiği W1 diye bir işlemci var. Bluetooth kulaklık olduğu için aslında bakılsa Bluetooth uyumlu her cihazda çalışabilecek kulaklık ama Siri entegrasyonuydu, dokunarak cevap vermediği vesaire bir takım önemli fonksiyonları var. Bu fonksiyonlardan istifade edebilmek için bir iPhone sahibi olmak
gerekiyor. Onları Android'e getirebilirler diye düşünüyorum ben.
Çoğunu getirmezler, vermezler. Apple yok, zaten vermez.
Yok illegal olarak.
Bazı özellikler port edilebilir mi? Zannetmiyorum. Zaten getirsem bile çok pahalı bir kulaklık yani. Bir Android kulaklığı almaz.
Beğendim aslında kulaklığı. Ve kulakta falan düşündüğümden çok daha
ben
güzel.
Ben tasarımını beğenmedim yani.
Güzel duruyor. Ben tasarımını orada beğenmedim. Zaten bilerek siyahi bir adam seçmişler. Böyle kontrast yaratmak için.
Ben tasarımı çok beğenmedim açıkçası. Aşağı doğru uzayan bir çubuk formunda olması.
Benim beğenmediğim noktası oldu. Pil ömrü. Yani 5 saat kullanılıyor ve 24 saate kadar şarj sürüyor.
Yani 100 küsur dolardan bahsediyoruz. Yani.
Fiyatı çok fazla.
Kulaklık dediğiniz zaman. Ha bu arada bu kulaklığı ayrıcalıklı kılan unsurların başında W1 işlemcisi geliyor. Apple'ın kendi geliştirdiği çip geliyor. Özel kontrol çipi. Onun Beats'in kulaklıklarına entegre edileceğini zaten açıkladılar ki biliyorsun Beats de Apple'ın artık bir markası ve ürünler Apple'ın ürünleri. Orada öyle bir gelişim bekleyebiliriz. Tasarım değişmediği için çok fazla değişmemiş gibi geldi kimi kullanıcılar özellikle teknolojiyi yakından takip edenler ama alt alta koyduğunuz zaman aslında çok değiştiğini söyleyebiliriz. Artık yani suya karşı mukavemetli bir telefon. Kameralar, çift kamera var. Yepyeni bir işlemci var. Pil tarafında ufak kazanımlar var. Küçük olan modellerde 2 saat, büyük olan moda Plus modellerinde 1 saat olduğu söyleniyor. Yazılımsal bir takım yeni özellikler var. iOS 10'una gelen yeni şeyler var. Kablosuz kulaklık var. Kulaklık girişinin çıkartılması var. Aslında alt alta sıraladığınız zaman çok fazla değişim var Apple tarafında.
Evet.
Ama tasarım.
tasarım
seneye beklemek lazım.
Büyük oranda.
Tamamıyla radikal bir değişim.
Benzer. İstersen ben de bir aynı günün bir başka olayına geçeyim. Apple sunumu gerçekleştirilirken arkadaşlar yeni iPhone tanıtılırken ondan sonra aynı gece PlayStation Meeting gerçekleştirildi ve zaten uzun zamandan beri beklediğimiz PlayStation Neo'yu sonunda tanıma fırsatı bulduk bu şekilde. PlayStation Neo kod adlı ürünün aslında PlayStation 4 Pro ismiyle sunulduğunu öğrendik. Ve yeni konsolla ilgili tüm detayları paylaştılar. Fiyat konusunda, tarih konusunda ve özellikleri konusunda arkadaşlar. Şimdi PlayStation 4 Pro nedir diye soracak olursanız, GPU'sunun, CPU'sunun belli oranda daha fazla geliştirilerek, özellikle HDR desteğine odaklanarak geliştirilmiş bir PlayStation 4 sürümü olarak düşünebilirsiniz. HDR burada daha önce zaten Xbox One S ile beraber gündeme gelmişti. Popülerliği artmıştı ve PlayStation'ın da destekliyor olması daha da popüler hale gelmesini sağlayacak. Buradaki HDR tabii ki daha önce de bahsettiğim gibi PC'deki HDR'dan biraz daha farklı. Bu görüntüyü işlemekle ilgili bir teknoloji. Yani aslında HDR'ı gösteren televizyonunuzun veya monitörünüzün olması gerekiyor bu desteği kullanabilmek için. Burada kontrastın biraz daha artırılmasıyla birlikte siyahların daha siyah ve işte beyazların daha beyaz, iyi bir şekilde daha gerçekçi görünüm, daha iyi atmosfer sağlamasını amaçlayarak kullanıyorlar HDR desteğini. HDR desteğinden sonra 4K var tabii ki de PlayStation'da.
Bu arada HDR desteğiyle ilgili şunu da söyleyeyim. Xbox One S'de vardı bu özellik ama Sony geri dönük olarak mevcut PlayStation 4'e de verecekmiş onun yazılım güncellemesiyle.
Evet.
Burada Sony'ye bir alkış daha yani mevcut özelliği. Yani sadece Microsoft'ta öyle bir şey yok. Xbox One'da yok.
Muhtemelen One S'de var. Olmaz. Belki yapabilirler ama
belki bilmiyorum. PlayStation'dan sonra bir mahalle baskısı oluşursa yaparlar mı bilmiyorum ama.
Çünkü sormuşlardı siz de düşünüyor musunuz diye. Henüz bir cevap vermedi yani.
Sony veriyor ama onu söyleyelim. Verecek daha doğrusu.
Sony, yani şöyle ki arkadaşlar, şimdi diyelim ki normal standart PlayStation 4'ünüz var. Onda da HDR desteği sunulacak. Ve Ekim ayından sonra çıkmış olan tüm oyunlarda HDR desteğiyle birlikte oyunlarınızı ama oynayabileceksiniz.
Televizyon.
Televizyonunuz varsa.
Desteği şart. Orada da HDR destekli televizyonlar şu an herkesin alabileceği fiyat seviyesinde değiller.
Evet, kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var. Orada ilginç bir nokta var. Bu Sony'nin kendi çıkarmış olduğu oyunlar ve Ekim'den sonra çıkmış oyunlar için geçerli. Hı hı. Ama Ekim'den önceki oyunlarda da güncelleme ile birlikte HDR desteği sunulabilecek. Ama aslında diyorlar ki 3. parti oyunlarda, yani Sony'nin hakimiyetinde olmadığı oyunlarda HDR desteği ücretli olarak sunulabilir. Yani firmaya tamamen firmaya kalmış.
Politikasının nasıl olduğunu bilemiyorum ama sonucunda hani biz bunu PC ekosisteminden de aslında gözlemleyebiliyoruz. Hani olan oyunlarda verilebilir. Ama bunu verirken işte nasıl bir strateji izlerler ondan emin değilim açıkçası. Ama dediğin şekilde biraz acımasız olur sanki.
Yani diyelim ki Rocket League'e HDR desteği geleceği duyuruldu. Adamlar bunu DLC paket olarak da satabilirler yani. Hiç belli olmaz.
Sadece HDR desteği için DLC alınır mı? Ondan da emin değilim açıkçası ama tuhaf olur yani.
Bir de özellikle üzerinde durulan nokta arkadaşlar 4K oyunculuk konusuydu. Sony bu konuda oyunculuk tarihindeki en keskin görüntülerle birlikte en iyi oyun deneyimini sunuyoruz diyor. Ama burada 4K aslında doğal 4K değil arkadaşlar. Native olarak sunulmuyor ve upscale ile 1080p görüntünün özel bir teknikle genişletilmiş hali olarak sunuluyor 4K.
Yani şimdi 4K konusu Microsoft'ta Project Scorpio için bunu söyledi. Şimdi Project Scorpio'nun belli şeylerini biliyoruz ama tam donanımına hakim değiliz. Fakat şimdi burada PlayStation 4 Pro için aşağı yukarı tüm özellikler hemen hemen belli olmuş durumda. İşlemcisizler şimdi 4K için şunları bilmek gerekiyor. İşlemcisi aslında aynı işlemcisi. Frekansı yükseltilmiş bir işlemci olarak. Yani 8 çekirdekli AMD Jaguar tabanlı bir işlemci. 1600 MHz yerine belki 2400 MHz çalışacak. Frekansını tam olarak bilmiyoruz. 4K için asıl gelişimli olduğu yer GPU tarafı. Grafik işlemcinin geliştirildiği kısımlar. Ki bakıldığı zaman GPU'nun çekirdek sayısı 2 kat artmış göstermiş. 1152'lerden 2304'lere gelmiş. AMD'nin de Polaris tabanlı GPU mimarisinden istifade ettiği söyleniyor. Yani AMD'nin bu 480-470 serisi ekran kartlarındaki mimarinin aynısı olduğunu söyleniyor. Şimdi burada şunu düşünmek gerekiyor. AMD'nin bu semi-custom dediğimiz üreticiye özel, yani firmaya özel, müşteriye özel çip geliştirme olayında şöyle bir durum söz konusu ki zaten bu aslında adamların GPU geliştirme stratejisiyle de ilgili. Şimdi bir tane grafik çipi var Gökhan. Hı hı. Bu çipin farklı bölümleri var. İşte geometri hesaplamalarından sorumlu bir motoru var. İşte video input output dediğimiz kısımlarından sorumlu bir kısım var. Multimedya tarafı için bir takım ekstra motorları var. Genelde bu şöyle olur. Bu motorların hepsini ayrı ekipler geliştirirler bağımsız olarak birbirine. Yani sen geometri motorunu yazıyorsun. Ben multimedya çoklu ortam motorunu yazıyorum. Başka bir arkadaş diğer motoru yazıyor. Daha sonra tüm motorlar tek bir GPU içerisinde, yani tek GPU dediğimiz tek yapı içerisinde birleştirilip ortaya bitmiş ürün çıkıyor. Semi custom işinde AMD'nin Sony AMD'ye gidip benim GPU'mda Polaris'ten şu kısmını al, eski jenerasyondan şu kalsın, buradan şunu ekle ve benim istediğim fabrikada ürettir diyebilir. Genelde oradaki iş metodolojisi bu şekilde ilerliyor. Şimdi sistem belli aynı. 8 GB GDDR5 bellek var. Bunun frekans değişimi bilmiyoruz. Frekans eğer değişmediyse band genişliği tarafında ne kadar değişiklik olacak? Bundan da emin değiliz. Çünkü işlemcinin frekansı gelişmiş durumda. GPU tarafında belli bir frekans artışından bahsedebiliriz. Bize performans anlamında figür verebilecek ya da öngörüde bulunabileceğimiz kısım neresi? İşte teorik işlem gücü. 4.2 teraflop'tan bahsediyor Sony tarafı. PlayStation 4 1.84 teraflop. Yani nereden bakarsan bak 2 katın üzerinde bir artıştan bahsediyoruz. Evet. Ama şu var, bu rakamdan yola çıkarak GPU gücünün 2 kat artış yapacağı yönde bir öngörüde bulunmak da çok kolay değil. Çünkü bu tek başına bize en yüksek, daha yüksek grafik performansı olacağı anlamını vermiyor. Bu matematiksel hesaplamanın daha iyi olduğunu gösteriyor. Bu rakam itibariyle neye denk geliyor ekran kartı tarafında? İşte AMD'nin güncel ekran kartlarından 470'e yaklaşıyor, yani tam olarak onu da karşılamıyor. Ya da önceki jenerasyon 380'e denk geliyor. Açıkçası bu haliyle bizim bilgisayar dünyasında gördüğümüz 4K deneyimini yaşatmaz.
Yok.
Şimdi ama tabii kapalı bir kutudan bahsediyoruz. O kutuya özel oyunların yazılacağından bahsediyoruz. Hani nasıl bir deneyim yaşarız emin değilim. PC'ye göre avantajlı olan kısım donanım sabit olduğu için daha iyi optimizasyondan bahsedebiliriz. Çünkü PC tarafı hala o taraf biraz tam oturmuş değil. RTX 12, Vulkan falan derken biraz bekleyeceğiz biraz da, ama konsolun öyle bir avantajı var. Fakat bu uzun vadeli bir 4K konsolu olmaz. Sana onu söyleyeyim. Upscale'de artık hani gıdığının gıdığına kadar donanımı kullanan bazı oyunlarla, zorlamayla hani oyunlar görebiliriz belki, ama hani o beklediğimiz vajen işte 4K oyun deneyimi geçiyor. 4K televizyonu bağladıktan sonra ben muhteşem grafiklerle, sansasyonel görsel deneyimle oyun oynayacağım deneyimini yaşatabilecek donanım bu donanım değil. Ben ne bekliyordum? AMD Zen tabanlı bir CPU olur. GPU tarafında biraz daha güçlü bir durum söz konusu olur. Bellek tarafında belki biraz daha gelişim söz konusu olabilir, ama onlar şu aşamada söz konusu değil.
Daha güçlü bir şey bekliyorsak önümüzdeki sene çıkacak olan Scorpio'ya bakacağız. Scorpio muhtemelen
daha güçlü olur. Ha, şunlardan da bahsetmek lazım. İşte bir takım güncellemeler var. Nedir? İşte yeni GPU'ya bağlı olarak HDMI 2.0 gibi şeyler var. Bu zaten HDR için zaten olmazsa, HDR için gerçi geri dönük destek söz konusu olduğu için doğrudan doğruya HDMI 2.0 zorunlu değil, ama bir takım yeni görüntü standartları için bunu zaten olmazsa olmazdı, kaçınılmaz. Zaten yeni GPU için bu adapte edilebilecek kolay özelliklerden bir tanesi. Mesela power consumption, yani güç tüketimi 310 watt. Üretim geometrisi artık 28'lerden 16'ya düşmesine rağmen, bu zaten donanımın güçlendiği mi göstergesi, ama bize net bir bilgi vermiyor. Bana soracak olursan eğer, bu paket içerisinde benim eleştirebileceğim nokta şu: Ultra Blu-ray yok optik sürücü olarak. Yani daha önce PlayStation 4'te ve PlayStation 4 Slim'deki, Slim'de yeni model gördüğümüz 6x Blu-ray sürücü bunda da var. Xbox One S'ye bakıyorsun, Ultra HD Blu-ray sürücü var. Hem Amerika pazarı video pazarıdır, eğlence pazarıdır bir şey diyemem, ama Blu-ray'in geliştiricilerinden bir tanesi Sony. PlayStation 4 döneminde daha üstünde kavgasını, PlayStation 3'te kavgasını yapan da Sony'dir. Özellikle HD DVD standartıyla kıyasladığımız zaman. Ama buna koymaması ilginç. Belki optik sürücünün geleceğine inanmıyor Sony. Geleceğin video tarafında on-demand servisler, Netflix gibi servislerde olduğunu inanıyordur, bilemiyorum.
Ama şimdi arada da dağlar gibi bir fark var. Yani sen
stream... Yok, gerekçe arıyorum.
Stream yani, yaptığın 4K ile Blu-ray 4K arasında yani...
Haklısın, ama bir gerekçe bulmamız lazım buna. Niye böyle diyor? Maliyetleri yükselttiğini düşünmüştür. Bir çözüme ulaşmak için düşünüyor. Sesi düşünüyorum şu anda.
Bu kadar 4K
deneyim... İnanmadığı için yapmıştır. Ya da benim konsolum 100 milyon satacak. Ultra HD Blu-ray player üretebilen 3 firma var. Benim kapasiteme yetişmezler diye düşmüş olabilir. Bilemiyorum yani. Hani ama Xbox One S'de varsa bunda mutlaka olmalı diye düşünüyorum. Çünkü Blu-ray'in zaten babası Sony.
Yani bir kere eskiden PlayStation'ı alırken, PlayStation 3 aldığında Blu-ray player aldığını da biliyordun yani. Burada direkt 4K Blu-ray oynatmıyor arkadaşlar.
Bu da 4K vurgusu yapıyorsun.
Evet, 4K diye. Yani
4K şey... video tarafında da 4K olsun.
4K zaten işin pazarlama kısmı. Upscale'e direkt de 4K sunulmak, yani bilmiyorum. Tabii ki performanslarına elimize geldikten sonra bakmamız gerekiyor ama.
Ya bak, şurada oyunlar var mesela. Bunların hepsini yeni PlayStation Pro için, PlayStation 4 Pro için gözden geçirecek oyunlar bunlar. Muhtemelen işte upscale, şuydu buydu vesaire. Bunların bir kısmı 4K oynayacağız yanlış bilmiyorsan, değil mi?
Pro modeliyle desteklenen, yani destekler. 4K olarak oynanabilen oyunlar.
Orada işte benim gameplay'ini izlediğim, yani tanıtım videosunu izlediğim bir Mass Effect var mesela. Hani hakikaten PC'deki 4K deneyimle kıyasladığımız zaman buradaki PC ayarında olmaz. Zaten çünkü PC'de bugün Gökhan 4K oyun oynamak istiyorsan kesenin ağzını açman gerekiyor.
Tabii ki.
50-60 karelerde oynamak istiyorsan bugün işte 1070-1080 gibi ekran kartına sahip olman gerekiyor. Ya da minimum Nvidia için konuşuyorum. 980'lere falan sahip olacaksın ki yine psikolojik sınır olan işte 30 karelerin altına çok fazla düşmemek adına en yüksek grafik kalitesi ne yer baz alacaksak. Bekleyip görmek lazım. Ya şu an hani konsol söz konusu olduğu için PC gibi öngörüde bulunmak çok kolay değil. Kapalı kutu, oyunun nasıl optimize olduğu şu bu vesaire önemli, ama Sony 4K oyun diyor. Israrla bunun altını çiziyor. Biraz takip ettim. Eleştiriler çok fazla. Özellikle 4K tarafında. Bekleyip görmek. Ha, şunu da söyleyeyim. Tasarımı da beğenmedim bu arada.
Evet, yeni tasarıma geçmiş. Bir kat daha üzerine düğün pastası gibi eklenmiş arkadaşlar. Bir sonraki modelde de herhalde bir kat daha çıkacaklar üstüne.
Valla bilmiyorum ama o tasarımına hiç beğenmediğimiz Xbox'taki dönüşümden sonra, Xbox One S'de çünkü bana o beyaz rengi vesaire baya baya hani al beni bir kutu gibi geldi. Sony orijinal PlayStation 4 hala bence bunlardan daha güzel görünüyor. Bilmiyorum, aynı fikirde misin?
Benim favorim PlayStation 3'tü orijinal.
Bilmiyorum ben. Ben 4'ü seviyorum abi. Slim'de arada kaynamasın. Slim zaten PlayStation 4'ü.
Slim'e de geçeceğiz zaten bunlardan sonra. Desteklenen oyunlar var arkadaşlar. Days Gone gösterildi zaten bu sunumla birlikte. Call of Duty'ler destekleniyor. FIFA 16, Horizon Zero Dawn gösterildi aynı şekilde. İşte Mass Effect gösterildi. Ona değineceğiz zaten. Rise of Tomb Raider, ona da değineceğiz. Uncharted 4 gibi oyunlar bulunmakta arkadaşlar şu an için. Ve Ekim'den sonra çıkan tüm oyunlar PlayStation 4 Pro ile destekli gelecek. Yani HDR ve 4K'yı kullanabileceksiniz eğer görüntüleyebilen monitörünüz veya TV'niz varsa. Şimdi şurada şöyle bir soru var. PlayStation 4 Pro PlayStation 4'ten daha güçlü. Peki siz 4K monitörünüz yoksa bu sizin için ne anlama geliyor? Yani sonuçta daha 4K veya HDR'da gösteremeyeceksiniz. Bu şu anlama geliyor. Eğer oyunu 4K oynamayacaksanız otomatikman TV'nizi algılayarak 1080'e düşürüyor. Ve 1080'e düşürdüğü zaman ise 60 FPS'ye çıkartabiliyor oyunu. Genelde oyunlarda şu şekilde olacak muhtemelen. Tomb Raider, The Rise of Tomb Raider'ın yeni PlayStation 4 sürümü geliyor biliyorsunuz ki 20. yıl sürümüyle birlikte. Burada 3 tane seçenek sunulmuş oyunculara. Ya 4K oynarsın oyunu 30 FPS'de ya 1080p'de oynarsın 60 FPS'de veya 1080p'de oynarsın 30 FPS'de ama daha yüksek ayarlarda. Yani bazı efektlerin veya ekran doygunluğunun daha fazla arttığını görebileceksiniz. Bu grafik ayarları oyuncuya sunulacak. Yani biraz daha PC'leştiğini görebiliyoruz aslında burada konsolun. Bu gibi detaylar bulunmakta. Konsolun fiyatı $400 arkadaşlar. $400'luk bir fiyatı var. 10 Kasım tarihinde çıkacak. Türkiye'de de yine aynı tarihte 10 Kasım'da raflarda olacak. Fiyatı konusunda henüz bir resmi açıklama bulunmamakta PlayStation Türkiye'de. Çünkü kurla ilgili henüz kesin olarak netleştirememişler. Ama daha önce çıkan PlayStation 4 sürümü de yine 2013 yılında $400'dan gelmişti ve 1400 TL'ye çıkmıştı.
1500'ler civarında evet.
1.400 TL'ye çıkmıştı. Hani dolar kurunda çok fazla değişmediğini düşünürsek yine benzer bir seviyede kalacağını düşünebilirsiniz.
Ya orada tabii şey de var Gökhan. Şimdi şurada da hatta önümde var. Sony Türkiye'den de bir fiyat bilgisi güncellemesi geldi. PlayStation 4 ile ilgili yeni fiyatlar var. Fiyatları indirmişler yeni konsolların duyurusundan sonra. Mesela nedir? PlayStation 4 500 GB'ın fiyatı 1500 liradan 1300 liraya. 1 TB olan modelin fiyatı ve aynı zamanda oyun paketleri olan konsolun fiyatı 1700 liradan 1500 liraya. 1 TB olan özel kasalı paketlerin fiyatı da 1850 liradan 1650 liraya düşmüş. Hani mesela 1650 liraya bu satılırken PlayStation 4 Pro'yu ben 1500 liraya beklemem açıkçası.
Evet.
Çünkü ben 2000 lira sınırını görebilir miyiz diye düşünüyorum.
1 TB. Yani bu tamamen onların belirleyeceği fiyat politikasına
bağlı. Ya bunları satamayacak diğer türlü ya da fiyatı yüksek olacak. Elde tabii ne kadar stokta ne kadar mal var onu da bilmiyorum açıkçası. Yavaş yavaş çünkü bunları bitirirler diye tahmin ediyorum ben.
Evet. Bir de bunların yurt dışı fiyatları ne kadar acaba?
Onlarla bir karşılaştırma yapsak sonucunda Türkiye için bahsedilen yani Sony Türkiye'nin tavsiye ettiği fiyatlar bu şekilde olacak arkadaşlar. Onu söyleyelim. Pro'yu ben biraz daha yüksek bekliyorum açıkçası. Ama şu var tabi PlayStation istediğimiz dönemde geliyor. Güçlü bir konsol yani çıktığından itibariyle dünyanın en güçlü oyun konsolu olacak. Çünkü Xbox tarafında Project Scorpio'nun 2017 tahta sezonunda gelmesini bekliyoruz. Yine peynir ekmek gibi satar.
Şu an satışlarda Xbox ilginç bir şekilde önde. Son 2 aydan beri ama tabii biliyorsunuz ki Xbox One S çıkış yaptı. Bunun da büyük ondan bir etkisi dolayı var. Ama PlayStation 4 Pro ve Slim çıktığı zaman tabii ki satışlarda yükselecektir.
Ben şunu merak ediyorum. Şimdi bu çıkacak ya Kasım ayında. Önümüzdeki sene Kasım ayında Project Scorpio'yu göreceğiz. 2018 Kasım ayında biz Sony'den yeni artık çünkü o döngü kısalacak gibi geliyor.
Evet,
4 yıl yerine 2 yıl 2 yıl 2 yıl gibi de gidebiliriz ben sana
yani söyleyeyim. Şimdi bir noktada şeye geldi olay. Birbirlerine cevap veriyormuş gibi ilerliyorlar. Yani
ha, bu var Gökhan abi. PC tarafı çok hızlı ilerliyor şu anda.
Zaten geriden geliyorlar. Bir de ilerlemeleri gerekiyor tabii ki. Bu da oyuncuların ceplerine yansıyacak açıkçası.
Bu kime kazandır peki bunlar? Microsoft'un bu kadar hareketli olması, Sony'nin bu kadar hareketli olması. Eğer iş birliği devam ederse burada AMD kazanır. Hepsinin donanımı AMD veriyor çünkü. Kazansınlar da zaten.
Orası doğru. Diğer bilgilere geçecek olursak arkadaşlar bir de PlayStation 4 ile birlikte artık 1080p 30 FPS olarak video kaydedebileceksiniz 4K oyun oynarken. Aynı zamanda 4K ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Bu eski PlayStation 4'lerde 720p 30 FPS oynarken 1080p ekran görüntüsü pardon 1080p oyun oynarken 720p 30 FPS kaydetme olarak sunuluyordu. Yani aradaki farkı da biraz gösteriyor aslında. Blu-ray 4K Blu-ray'in olmayacağını söyledik zaten. Burada Xbox tarafından hemen bir cevap geldi zaten. Hı-hı. Xbox One S'lerde Blu-ray bulunmaktaydı işte bunun konulması lazım falan tarzında. Bunun dışında arkadaşlar PlayStation 4 Slim'e geçelim bir de. Bunda çok fazla değişiklik yok. Değişiklik daha çok görsel, enerji ve ağırlık bakımında olmuş. PlayStation 4'e göre %30 daha küçük ve %16 daha hafif geliyor PlayStation 4 Slim. Her zaman olduğu gibi zaten biliyorsunuz Sony her nesilde yeni bir Slim modeliyle karşımıza çıkıyor. %28'de daha az enerji harcayacak yani, arkadaşlar.
Yani orada şey var. Sony resmi olarak o rakamla PlayStation 4'ün enerji tüketim rakamlarını vermedi ama kullandığı adaptörden yola çıkarak aslında 250 watt civarında bir güç tüketimi var. Slim 165 watt civarına düşmüş. Bu da işte aslında bakılırsa ana donanımsal platformu 28 nanometreden 16 nanometreye geçirilmesi sayesinde oldu. Onu da söyleyelim.
Evet, bu pakette arkadaşlar yani PlayStation 4 Slim'ler de 15 Eylül tarihinden itibaren satışa çıkacak. Bunun 300 dolarlık gibi bir paketi var. Hatta bundle olarak yurt dışında GameStop'ta şu anda Uncharted 4 ile birlikte 300 dolarlık bir paket bulunmakta. Gayet güzel bir fırsat diyorum eğer PlayStation 4'ünüz yoksa. Bu paketin bir de Türkiye fiyatı var arkadaşlar, o da belli. Yine aynı şekilde yaklaşık bir hafta sonra falan çıkış yapacak galiba. Tarih için kesin bir şey söyleyemiyorum şu anda ama Eylül ayında 1300 TL fiyatıyla Türkiye'de de PlayStation 4 Slim'ler boy gösterecek arkadaşlar.
Evet Gökhan, şimdi aslına bakılırsa geçmiş haftaki bu iki gelişme, yani hem iPhone 7 tarafında lansman hem de yeni PlayStation 4'lerin lanse edilmesi gündemin en önemli konularıydı. Bunlardan sonra ne konuşsak hafif kalacak ama ben zaten kısa kısa birkaç haberden daha bahsedeceğim.
Tamam.
Çünkü bunlardan sonra diğerleri biraz daha önemsiz bir noktaya doğru gidiyor açıkçası. Ama mesela benim oyun dünyası için önemsediğim konulardan bir tanesi Acer'ın yeni dizüstü bilgisayarı oldu. Biz bunu IFA'da gördük. Hatta ben detaylı bir videosunu da çektim. Önümüzdeki günlerde paylaşacağım ama ikisi birle belki üzerinde bir miktar konuşabiliriz diye düşünüyorum. Acer'ın Predator serisine çıkardığı 21X adını taşıyan bir dizüstü bilgisayar Gökhan.
Hı hı.
Bu bilgisayarın şöyle bir özelliği var. Hani bugüne kadar çok fazla oyun bilgisayarı gördük. İşte Focus bilgisayar sağ olsun Monster'ın en yeni modellerini getirdi. İçerisinde iki tane GTX 1080 olanı da gördük. Ama bu bilgisayar şöyle. 21 inç bir ekranı var. Monitör gibi maşallah. Ve ekran kavisli.
Ekran kavis.
Kapanıyor. Bilin kapatıyorsun. Yani önde bir ufak boşluk oluşuyor ama ekran kapanıyor. Açtığın zaman kavisli bir ekran var. Yani seni biraz daha fazla içine alan bir dizüstü bilgisayar. Ne düşünüyorsun? Devasa bir ekran. 21 inç. Az buz değil çünkü 21 inç. Ve kavisli.
Kesinlikle.
Bitmiş ürün bu arada. Piyasaya çıkacak versiyonda ekran çözünürlüğü 2K olacak.
Direkt aklıma gelen şey burada ağırlığı. Ne?
Ağırlık çok o konuya hiç girmiyor. Ağırlık zaten hani tuğladan hallice diye düşün. Birkaç tuğladan.
Ama kavisli olan şey laptopta özellikle biraz daha bence kabul edilebilir bir şey. Daha keyif verici. Mesela ben masaüstünde kavisliyi tercih etmemeyi düşünüyorum. Yani çünkü bazen uzaktan da kullanabilirim. Bazen uzaktan bir şeyler izleyebilirim ama laptop daha
çok... Sen testlerde kavisli işte televizyon şey. Kullandın mı? Denedin mi hiç?
Yukarıdan yok. Yan açılardan falan denemedim.
Kavis hakikaten seni sararsa eğer etkisi muazzam oluyor. Ama kavisin şöyle bir handikapı var. Ekran büyüdükçe etkisi daha fazla belli oluyor. Küçük ekranda o kadar kendisini belli etmiyor. Çünkü hakikaten senin gözünün kenarları görmemesi gerekiyor. İşte o esnada hakikaten şeyiz. Kavis seni daha fazla içine alan, daha fazla sinematik etki veren bir avantaj sağlıyor ama bunda da görselde çok fazla etkisi var. Sonucunda önünde şu mesafede 21 inç durduğu için o kavisin içe alma etkisini çok fazla belki hissedemiyorsun ama teknolojik olarak zaten kendisini konuşturan bir özellik olmuş ve bakıldığı zaman da kavisin dışında ekranın çok büyük olması da hani büyük ekran dizüstü bilgisayar değil de ekranın bilgisayarla ekran yapmışlar gibi bir konsept ortaya çıkıyor. Fakat diğer detaylara bakıldığı zaman aynı daha önce MSI'nin Titan isimli dizüstü bilgisayarın olduğu gibi tamamen mekanik bir klavyesi var. Ve önde devasa ışıklandırmalı bir alanı var. 4+2 ses sistemi var. 2 tane GTX 1080 ekran kartı var. Intel en güçlü bir mobil bilgisayar kullanabilecek en güçlü işlemcisi var.
Bayağı amiral yapmışlar yani.
Yani bayağı amiral yapmışlar. Ha taşınır mı? İstersen taşırsın. Kapının önünde araban duruyorsa bir yere giderken yanına götürebilirsin ama her gün okula götüreyim, her gün bir yere götüreyim.
Çantaya atayım da böyle bir şurada kütüphanede takılırım
buna,
demek.
Buna zaten zor. Artık bu tür bilgisayarlar için o konsepte de gidilmeye başlandı. Buna çanta yapmazlar, buna bavul verirler. Mesela Asus'ta falan da var. Büyük bilgisayarların da daha rahat taşı diye çekli bavullar yapmaya başladılar. Bunu çantaya sığdıramazsın zaten. Yani bunun içine koyacağın çanta da zaten buradan kafadan ayağa kadar devasa bir şey olur. Kampçı çantası.
Belin sakatlanır zaten.
Zaten sürekli taşırsan da belden sorun yaşarsın ama yenilikçilik anlamında son dönemde gördüğümüz en yenilikçi bilgisayarlardan bir tanesi. Adamlar akıl etmişler ve kavisli ekranı koymuşlar mesela. Çok da görkemli duruyor. Ben hatta videoda da gösterdim. O kadar büyük ki aynı Acer aynı zamanda dünyanın en ince dizüstü bilgisayarını gösterdi. Dizüstü o bilgisayarı bunun klavyesine koyup ekranını kapatabiliyorsun mesela. Yanında cücük kadar kalıyor. Yani kullanmak isterim. Görmek denemek isterim. Ama hani bunun fiyatına muhtemelen birkaç tane çok güzel masaüstü bilgisayar ve iyi bir orta halli ya da orta üstü bir dizüstü bilgisayar. Yine Acer'dan da olabilir mesela. Predator da olabilir ya da başka markadan da olabilir. Alırsın diye tahmin ediyorum. Ama görkemli bir alet.
Evet kesinlikle. Yani bir açıp da kullandığınız zaman herkesin gözünüzün üzerinde olacağını
bir ses var anlatamam sana. Yani. Ses sistemi muazzam.
Gelirse deneriz ya.
Ya bu o kadar şey ki o kadar ya muhtemelen çok fazla test örneğin belki dünya çapında dağıtmaya da bilirler.
Türkiye belki
gelirse bilmez. Ama deneriz yani. Gelirse şurada kurar hep beraber kurcalarız diye düşünüyorum.
Buradan arkadaşlar ben de birkaç tane daha kısa haber sunayım isterseniz. Şimdi PlayStation 4 dedik. Biliyorsunuz ki hem Pro modeli hem de Slim modeli geliyor. Eğer PlayStation 4'ünüz varsa ve upgrade etmeyi düşünüyorsanız tüm verilerinizi taşıma olayı direkt akıllarda soru işareti ortaya çıkartıyor. Hani her şeyini eski konsolumdan yenisine nasıl taşıyacağım diye düşünüyorsanız Sony'den buna bir çözüm geldi arkadaşlar. Eğer herhangi bir Slim, Pro veya normal PlayStation 4 sürümü olsun fark etmez. İkisinden de PSN'inize giriş yapıyorsunuz ve bir Ethernet kablosuyla, şu an detayları çok fazla açıklanmadı ama sadece tek bir basit Ethernet kablosuyla iki konsolu bağlayarak veri aktarımını gerçekleştirebileceğinizi duyurdular Sony PlayStation Blog kısmında. Bundan sonra bir de Ubisoft'tan haberimiz var arkadaşlar. Ubisoft biliyorsunuz ki bu sene 30. yılını kutluyor ve bunun şerefine ücretsiz oyunlar dağıtıyordu Uplay üzerinden. Bu oyunlarda 4. aya giriyoruz ve 4. oyunda açıklanmış oldu böylece. The Crew verecekler. Geçtiğimiz senenin popüler araba yarışlarından bir tanesiydi. Açık alana girip de arkadaşlarınızla beraber yarışabiliyordunuz. Bu şekilde baktığımızda daha önce Prince of Persia verilmişti. Splinter Cell verilmişti ve ondan sonra da Rayman Origins verilmişti. Bu 4. oyun alacak. 4. ay. Ama bu oyun çıkışına henüz var. Eylül ayında verilecek bu oyun ve o zamana kadar eğer Rayman Origins'i edinmediyseniz ücretsiz şekilde hala aktif, gidip de indirebilirsiniz. Gayet de eğlenceli ve keyif veren bir platform oyunu. Bunu da ücretsiz edinebiliyorsunuz.
Evet, benim tarafta iki tane haberim var. Bunlardan ilki Mercedes-Benz ile ilgili. Etkinliğe de katıldık. Bununla yine detaylı videosu gelecek arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. Mercedes-Benz ticari taşımacılık tarafında Vision Van adını verdiği yeni bir konsept aracını gösterdim. Özellikle Mercedes yeni konsept çerçevesinde lojistik ve elektronik ticarete yoğunlaşmış durumda. Yani senin satın aldığın ürünün sana daha az nasıl getirebiliriz, nasıl daha kolay ve verimli şekilde ürün teslimatı yapabiliriz, bunun üzerine çalışmış durumdalar. Şu an zaten sen de Gökhan'cığım aracı görebiliyorsun. Çok futuristik bir tasarımı var. Sanki hani bilim kurgu filmlerine fırlamış gibi duruyor. Ama bu aracın önemli bazı özellikleri var. Bunları, bu özelliklerin hepsini bize Mercedes önce parça parça gösterdi. Daha sonra bu özelliklerin tamamından istifade eden bu Vision Van konseptini de getirip karşımıza koyarak sürpriz yaptı. Nedir? Birincisi, bu araç otonom gidebilen bir araç. Yani içinde bir insan var mı? Var. Ama o insan neyi çeviriyor? Aracın taşıdığı ürünün kapıdan teslimatını yapma noktasında biraz taşıyıcı aracı gibi görev görüyor. İkincisi, elektrikle çalışan bir ticari araç bu. Yaklaşık 170-180 bin civarında da bir yol gidebildiğini söyledi Mercedes yetkilileri bize. Üçüncüsü, robot ve dronlarla entegre bir araç bu. Nedir bu bunun avantajı diye soracak olursan eğer. Şimdi diyelim ki üzerine görüyorsun iki tane drone var aynı zamanda, kendi droneları. Mesela sen bir yere ürün teslimatına gittin diyelim Gökhan. Aynı bölgede yakınlarda başka ürün bekleyen kişiler de varsa hop droneları devreye sokuyorsun. Onları da oradan sevkiyatı drone ile yapıyorsun. Bir zaman kazandırıyor. İkincisi, araç ürün teslimine gittiğin bir yer var diyelim mesela. O an hava koşullarından ya da arazi koşullarından dolayı tam kapıya kadar gidemiyorsun diyelim. Gidebildiğin yere kadar gidiyorsun, hop tekrar malı yüklüyorsun drone'a. Drone teslimatını yapıyor, geri geliyor. Drone'un aracın üzerine entegre edilmesi, mal olabilmesi, mal yükleyebilmesi için drone konusunda uzmanlaşmış bir firmayla işbirliği yapmışlar. Direkt özel bir mekanizma var. Malı yüklüyor, drone alıyor, gidiyor, geliyor.
Direkt sen müdahale etmeden yani.
Tabii, kendisi de o işi yapabiliyor. Üçüncüsü, bak dikkat edersen arka kısımda zaten mal yüklemeyle ilgili yeni bir konsept var. Bu ticari araca otomasyona bağlı robotlaştırılmış sistemlerle insan bağımsız mal yükleyebiliyorsun ve mal çıkartabiliyorsun. Bu da yine gelişmiş sistemlerden bir tanesi. Yüklediğim malda malları yükledikten sonra hangi raftaki hangi ürünün kime ait olduğunu akıllı telefon üzerinden takip edebiliyorsun. Çünkü dikkat edersen kargoculardaki en büyük sorun şu: kapına kadar geliyor, açıyor içini, ürün aramaya başlıyor. Acaba buraya hangi ürünü vermem gerekiyor tarzında. Onun için güzel bir sistem geliştirmişler. Bu araç demosunu yapmadılar ama başka bir şu an satılan ticari araçta da robot entegrasyonu gösterdiler. Onda da drone'un robot versiyonu gibi düşünebilirsin. Starship diye bir firma var. Robotları zaten meşhur. YouTube'da da pek çok videosu var. Bir yere kadar gidiyorsun Gökhan. Robotların zaten üstü açılabiliyor. Oraya malı yüklüyorsun. Robot götürüp teslimatını yapıyor. Geri geliyor. Şimdi orada bir iki arkadaşla şeyin tartışmasını yapıyor. Türkiye'de olsa robota yükledin diyelim. Altı tekerlekli yürüyen robot. Malı yükledin diye o robotu çalarlar abi. Onu bulamazsın bir daha muhtemelen.
Kesin canım. Robotu koruma vereceksin ancak. Silah falan vereceksin.
Ya şöyle, robotun üzerindeki sistemler vasıtasıyla aynı telefon tespiti gibi onu da tespit edersin de adam alıp götürdükten sonra zaten ortaya çıkan zaman kaybedecek.
Robotu silahlandıracaksın. Aynı Fallout 4'teki gibi olacak.
Etrafında elektrikten verecek en azından yani. Hani elektrik korumalı falan olacak. İlginç de mesela ön tarafında fake, yani sahte bir ızgara var. Burada gerçek bir ızgara yok. Buraya ekran yapmışlar mesela. Bu ekran vasıtasıyla da burada mesela güzergahı gösterebilirsin. Hani otobüslerde olduğu gibi ya da başka bir takım ilgileri gösterebilirsin. Aynı zamanda mesela sağ ve sol tarafta dikiz aynası yok. Hı-hı. Zaten otonom gidebilir için buna da ihtiyaç yok ama özellikle...
Manuel kullanılmıyor mu bu araç aynı zamanda?
Yok. Herhangi bir direksiyon vesaire yok. Sadece bir tane kontrol joystick'i var.
İçerideki abi yatıyor yani.
İçerideki abi sadece dediğim gibi mal teslim var. İçeriden zaten ana kargo bölümüne erişebiliyorsun. Devasa bir ekran koymuşlar aynı zamanda kokpite. Tüm bilgileri oradan da takip edebiliyorsun Gökhan. Bunun dışında şu var. Yine sağ ve sol kontrol etmek zorunda kalırsan dikiz aynası yok ama sağda ve solda kamera var. Yan ayna kullanmamışlar. İçerideki ekran vasıtasıyla da kameranın görüntülerini takip edebiliyorsun.
Evet, bir de ürünün satılacağı yerlerde otonom olursa insanları tamamen aradan çıkarmış olacağız böylece.
Ya zaman bu sonuçta bir konsept ama bu konseptle gösterilen teknolojilerin bir kısmı yakın zamanda aslında kullanıma hazır teknolojiler. Bayağı bir yatırım yapmış Mercedes tarafı o konuya. Zamanla bu e-ticaret olayı büyüdükçe drone'lu, robotlu sevkiyatta bayağı bayağı ilerleyecek. Zaten Amazon çalışmaları var. Evet. Bir ara Türkiye'de hepsi buradanın drone'lu teslimat yapar mıyız yapamaz mıyız denemeleri yaptığı konuşulmuştu. Gündeme gelmişti bilmiyorum var mı yok ya da ne seviyeye geldi ama zaman kazandırması ve pratikliği açısından drone'la mal sevkiyatı sanırım gelecekte bizi daha fazla...
Yani İstanbul'da bile her sabah bir dünya sevkiyat aracı yola çıkıyor işte. Malları yeniliyorlar. Her gün yenilenmesi gereken mallar oluyor vesaire. Mercedes de belli başlı ticaretin belli alanlarına özel araçlarını çıkardığını daha önce de görmüştük zaten. Kamyonları falan da efsanedir. Hı hı. Yani bu tarz şeyleri de geliştirdiğini ileride görmek
daha
isteriz.
Daha da gelişecek gibi görünüyor.
Buradan iPhone tanıtımından bir başka habere geçelim arkadaşlar. iPhone 7 tanıtılırken aynı zamanda Mario da gelmişti. Biliyorsunuz ki Mario'nun lansman sırasında Shigeru Miyamoto sahneye çıktı ve Super Mario Run ismindeki yeni Mario oyununu duyurdu iPhone ve iPad'ler için. Bu Super Mario Run 2 boyutlu bir platform oyunu olarak gelecek. Oyunda gördüğünüz üzere kontrolleri çok basitleştirilmiş, hatta oyundan çıkartılmış da diyebiliriz aslında. Yani bir nevi aslında telefon oyunu. Ekrana bir kere dokunduğunuzda Mario sıçrıyor. Eğer biraz daha fazla dokunursanız da daha yüksek sıçrıyor. Burada Mario Run'da 3 tane mod bulunacak. Bir tanesi standart bölümleri tamamlamaya. Birinde bayrağa ulaşmaya çalıştığımız, standart bölümleri tamamlamaya ve bayrağa ulaşmaya çalıştığımız mod. Diğerinde diğer oyuncularla birlikte bölümlerde mücadele edeceğiniz mod. Sonuncusunda ise iki modda kazandığınız puanlarla, anahtarlarla kendi mantar krallığınızı kurabileceğiniz
mod. Mario'nun şimdi Android'e geleceği de konuşuluyor, onu da söyleyeyim. Yani Nintendo'nun özellikle Japonya'da bu işin peşine düştüğü ve... Çünkü Android de çok büyük pazar yani sonucunda.
Kesinlikle.
Milyarlarca cihaz var. iOS ekosisteminde belki bir sürü eksklusif kaldıktan sonra Android'i de görebiliriz.
Ama bir anlaşma yaptıkları orta yani. Tabii, Shigeru Miyamoto çıkıp da o sahneye bir daha gittiyse bir özelliği olacaktır iPhone kullanıcıların. Buradan bir başka haber geçelim. Square Enix arkadaşlar 15 Eylül'de önümüzdeki günlerde yeni bir oyun, aksiyon oyunu duyuracak. Bu tamamen sıfır bir oyun olacak. Tokyo Game Show önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Tokyo Game Show 2016'da tanıtılacak. Bizler de tanıtıldığı gibi sizlere aktaracağız. Bu oyunla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Sadece yeni bir aksiyon oyunu olarak lanse ediliyor.
Tokyo Game Show'da acaba Sony Japonya'da kendi evinde PlayStation Pro'yu denetir mi acaba? Ne diyorsun?
Pro'yu denetir mi?
Tecrübe sahibi editörler görür müyüz acaba?
Bilmiyorum ya, belki. Sanmıyorum ama gerçi çıkışına da çok az bir şey kaldı.
Sonuçta bir evindeki etkinlik.
Ama Tokyo Game Show çok sonuç geçiyor. Yani öyle bir şey.
İşte canlandırmak için güzel olur yani. PlayStation 4 Pro dediğinden daha sonra zaten alevlerini diye tahmin
ediyor. Bir diğer haberimiz de PlayStation VR arkadaşlar. Demo diskiyle birlikte geleceği duyuruldu yine PlayStation kısmı. Biliyorsunuz ki bu hafta bayağı bir yoğun geçti. Bayağı röportaj yapıldı, bayağı bilgi verildi. PlayStation VR satın aldığınızda $400'lık paketle birlikte 13 Ekim'de çıkıyor. Bununla beraber bir demo diski verecek. Bu demo diskleri çok sevilirdi eskiden. Yeni bir ürün aldığın zaman mesela bir PlayStation alırdın. Demo diski bulunurdu. Orada bir şeyler denerdin en azından. Oyunun yoksa bile. Bunda da benzer bir şey düşünülmüş. Dry Crab VR, işte PlayStation VR Worlds, Tumble VR, Battlezone gibi
konsept için gerekli oyunlar. Ama yani sonucunda hani denemek gerekiyor. Dikkat edersen zaten diğer VR tarafının diğer çalışmalara dikkat et. Genelde ürünler birkaç demo ya da bir iki oyunla beraber geliyorlar. Çünkü içerik bulmak çok zor.
Ben PlayStation 4'te de aynısını isterim mesela. PlayStation 4 aldığın zaman oyunu almamış olabilirsin. Demo diski beraber.
Pro için ben de beklerim. Yani en azından bir 4K deneyimi, 4K tadımı yaşayacağım. Madem hani ana figür orası, ana satış noktası 4K olacak. Güzel olur ya aslında, değil mi?
Evet. Yani,
keyifli olur yani.
Eskiden de güzel bir şeydi. Yani
Xbox One senin yanında şöyle Ultra HD Blu-ray film de güzel olurdu mesela. Zaten çok çok fazla yok şu aşamada. Evet. Amazon'a satılan filmler var. Bir tanesini verseydi valla bayağı keyifli olur.
En fazla trailer verirler ya.
Onu da versen trailerla dolu bir disk de vermeleri benim hoşuma gider açıkçası. Çünkü sonucunda Ultra HD TV'nde varsa eğer 4K TV Şu an filmler çünkü Amazon'un yanlış bilmiyorsam tabii filmine göre değişiyor ama 35-40 dolara falan satılıyor herhalde.
Bir de bir filmi bile izlemek seni etkiler yani. Gidip satın almak istersin. Yani orada o performansı görmek, o
ya ben deneyimi... Bir film stüdyosunun yerinde olsam gider anlaşmamı yapardım. Kutu içeriğini atardım yani bir tane.
Yani. Sende başka haber var mı?
Benim son haberim. Son haberim. AMD tarafında Zen tabanlı işlemcileri, Intel tarafında Cable Lake tabanlı işlemcileri merakla bekliyoruz. Cable Lake tarafını zaten mobildeki yansımalarını yakın zamanda göreceğiz ama masaüstü versiyonu biraz daha zaman içerisinde piyasaya çıkacak. Kötü haber şu, aslında tam kötü haber de sayılmaz ama bu iki işlemci mimarisindeki tüm yeniliklerden ya da bir takım gerek performansı etkileyen gerekse de platformun enerji verimini arttıran özelliklerden istifade edebilmek için Windows'un işletim sistemine ihtiyaç duyacağız gibi görünüyor. Nedir tam olarak oradaki durum dersiniz? Daha önce de bu gündeme gelmişti. Bu işlemcilerin kullandığı sistemler Windows 7 ile çalışır mı? Çalışabilir. Windows 8 ile çalışır mı? Çalışabilir. Windows XP ile çalışır mı? Çalışabilir. Ama en yeni teknolojilerden istifade edebilmek için o taraftaki yazılım gereksiniminin artık Windows 10 ile beraber sağlanacağı söyleniyor. Burada Microsoft'un muhtemelen bu iki firmayla bir araya gelip tüm yeniliklerden istifade edebilmek adına kullanıcıları da yeni yazılıma geçirelim çabasının bir sonucu olsa gerek diye tahmin ediyorum bu. Örneğin Intel tarafındaki SpeedShift isimli bir teknoloji var. AMD tarafındaki yeni mesela eş zamanlı çok izleyici teknolojisindeki bir takım avantajları muhtemelen Windows 10'la beraber göreceğiz. Yani şöyle bir durum söz konusu. Yeni sistem alanlarda zaten sorun yok. Windows 10'a geçiyorsun ama bir masaüstü sistem topladıysan eğer işletim sistemi tarafında yeni bir işletim sistemine doğru kayman gerekecek ister istemez. Orada özellikle masaüstü kullanıcılar için sıkıntılı bir süreç olabilir. Çünkü Windows 10'da kendisi evet bu bazı yanlış anlaşılmalar olsa bile kademeli bir ücretsiz geçiş süreci olmuştu ama burada artık Microsoft'un
çok agresiftiler ya.
Microsoft'un burada zaman içerisinde politikasında nasıl olacağını tahmin etmek çok zor değil arkadaşlar. Masaüstü tarafında yeni sistem toplayanlar aynı zamanda Windows 10'da beraberinde almak zorunda
kalacak. Yani ben dahil
eğer çok... o işlemciden maksimum anlamda gerek performans gerekse de verimlilikte kullanmak istiyorlarsa.
Yani ben dahil pek çok kullanıcının antipatisini kazanmıştı. Yani bu zorunlu Windows 10'da hayatlanmalarıyla birlikte.
Ya şu an dediğim gibi eski işletim sistemini kullanabilirsin. Zaten Microsoft belli bir süre için o kademeye geçişe izin verdi. Ama dediğimiz gibi hani mobil tarafta zaten sıkıntı yok. Aldığınız makine büyük ihtimalle FreeDOS gelmeyecektir diye tahmin ediyorum. FreeDOS veren çok az firma kaldı opsiyonlar dahilinde ama bu işlemcilerle beraber arkadaşlar Windows 10 kullanmak elzem olacak gibi görünüyor. Onu da söyleyelim. Bizzat firmalardan gelen açıklamalar çerçevesinde bu bilgiyi paylaşabiliriz.
Evet, yeni bir oyun duyurumuz var arkadaşlar. Tokyo 42 isminde. Konsollarla PC için geliştiriliyor. SMAC isminde bir ekip tarafından. Tokyo 42'yi neden aldık? Çünkü çok ilgi çekici duruyor. Eski Syndicate ve ilk Grand Theft Auto oyunlarına benzemiş. Zaten onlardan esinlenmiş ekip ve bunu açık dünya olarak karşımıza sunmuşlar. İzometrik kamera açısıyla aksiyonlara dalıyoruz ve kontrol ettiğimiz karakterle açık dünyada istediğimiz gibi takılabiliyoruz. Yani eski GTA stili gibi diyebiliriz. Yani 2017 yılı içerisinde çıkış yapacak arkadaşlar. Eğer ilginizi çektiyse tanıtım videosunun tamamını izlemenizi öneririm. Böyle o ilgi çekici bir dünyası var gelecekte geçen. Biraz futuristik bir yapım. Bunun dışında bir de yeni bir haberimiz daha var son olarak bu. Son haberimizde CD Projekt şu an yaptığı açıklamayla birlikte Cyberpunk 2077'ye tamamen odaklandığını duyurdu. Bu oyun 2013'te duyurulmuştu arkadaşlar. Hatta çok şık, güzel bir müzikle beraber sunulmuş bir videosu vardı. O zamandan beri milyonlarca kez izlendi ve beklentiler de yavaş yavaş artmaya başladı. Özellikle Witcher 3'ü geride bıraktıktan sonra. Şimdi CD Projekt kısmında resmi forumlarında soru sorulmuş ve demiş ki işte hani durum nedir? Cyberpunk'a ne kadar odaklandınız vesaire tarzında. Daha öncesinde Gwent standalone oyunu için 100'den fazla kişiyi çalıştırmışlardı. Şimdi ise Cyberpunk 2077 için Witcher 3'ün geliştirme sürecindeki en kalabalık anımızdan bile daha yoğun, daha fazla kişiyle üzerinde çalışıyoruz dediler. Bu da beklentileri biraz daha arttırabilir arkadaşlar. Hani Witcher 3'ü geliştirdikleri ekipten daha geniş bir ekip üzerinde çalışıyor üzerinde. Hı hı. Yani Cyberpunk'la ilgili beklentileriniz iyice bir artsın. 2017'de bakalım oyundan daha yeni neler göreceğiz.
Valla 2017'den önce bir an önce Kasım Aralık gelse şu PlayStation 4 Pro'yu denesek. Çok konuştuk zaten. Şu 4K deneyimini nasıl sunacak?
Evet.
Ne seviyede 4K görselliğini yaşayacağız? Açıkçası merak konusu. Japonlar bir şey söylüyorsa illaki bir dayanakları da vardır. PlayStation 4 sadece bence donanım olarak biraz daha güçlü, biraz daha kas profili olabilirdi sanki ama bakalım yazılım donanım tarafında neler yapmışlar. Herhalde son haberimiz de bu değil mi?
Evet, bitirdik böylece.
Evet, biraz iPhone 7 ve PlayStation 4 Pro ağırlıklı program oldu ama zaten ikisinin de kendi alanındaki etkisi ortada. geçtiğimiz haftanın en önemli konu başlıkları bunlardı. Önümüzdeki hafta Mesut yine, gerçi önümüzdeki hafta Kurban Bayramı'na takılıyor muyuz?
Evet, takılıyoruz.
Kurban Bayramı.
Yok, Cuma günü boş.
Burada oluruz. Değil, Cuma, evet. Cuma günü burada oluruz. Mesut olmadığı için bu hafta mobiliteydi arkadaşlar. Yapamadık. Onun yerine zaten bir takım inceleme videoları olacak. Bunun dışında görüş, öneri, eleştiri direkt bu videonun altına bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdi hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.
Görüşmek üzere.